Kanada Geyikleri'nin bu bölümünde Eray'la ayrı düştük. O Guelph'te, ben de Toronto'da evimdeyim. Bu hafta Instagram'dan bize gönderdiğiniz kişisel soruları cevaplayacağız. Hem Eray'ın kişisel soruları hem de benim kişisel sorularım. Kanada hakkında bilgi videosu bekliyorum, Kanada hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum diyenler hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bunu videonun başında özellikle söylemiş olayım. O zaman başlayalım. Fearless Fighter demiş ki, Kanada vatandaşı olmak nasıl bir duygu? Cevabı belli ama sorayım dedim demiş Eray. Ne diyorsun?
Soru cevap videosu var dediler, geldik, o zaman başlayalım. Evet, bu konuyla ilgili, Kanada vatandaşlığı ile ilgili aslında bir sürü soru gelmiş ve bu soruyu ben bayağı sevdim. Çünkü insanların beklentisi çok farklı bence. Kanada vatandaşı olmak nasıl bir duygu? Yani aslına bakarsanız öyle ekstra büyük ama muhteşem bir duygu değil. Sadece şöyle bir his geliyor size buranın vatandaşlığını aldıktan sonra. Biliyorsunuz ki kötü bir şey olduğunda bir şekilde devlet size destek verecek. Ya da bir iş kurduğunuzda devletten alabileceğiniz yardımlar, destekler var. Kanada pasaportu gibi bir pasaporta sahip olduğunuzda, bir yere seyahat etmek istediğinizde seyahat hakkınız çok kolay. Kazandığınız parayla kolayca seyahat edebiliyorsunuz. Ama bu şu anlama da gelmiyor aslında. Hani Kanada vatandaşı oldum, elime Kanada pasaportunu aldım ve istediğim her yere gidebilirim. Yok, hayır. Tabii ki yine maddi olarak bir şeyler düşünmen gerekiyor. Türkiye'deki kadar zor olmasa da yine zaman bağlayıcı şeyler var burada. Mesela istediğin zaman ben kalkayım, aman biraz da İtalya'ya gideyim, aman biraz da İspanya'ya gideyim diyemiyorsun. Ve doğal olarak sorumlulukların var vesaire vesaire. Yani Türkiye'den bakıldığı kadar aslında çok önemli ve işte size acayip şeyler katan bir vatandaşlık söz konusu yok. Dediğim gibi sadece kendinizi biraz daha güvende hissetmenize yardımcı oluyor aslında vatandaşlığı almak. Bir nevi böyle bir şey gibi geliyor bana. Hani bir kendinize bir hedef koyuyorsunuz ve o hedefe ulaşmak için o kadar fazla zaman harcıyorsunuz ki ve emek harcıyorsunuz ki bu ülkeye. O vatandaşlığı aldığında böyle üstüne bir şey oturuyor böyle. Evet ya, ben artık Kanada vatandaşı oldum. Bir arkadaşımız da şeyi sormuş aslında, işte Kanada vatandaşı olduğunuzda işte etrafınızdaki Kanadalılar size daha farklı davranıyor mu? İşin gerçeği hayır. Buraya belirli bir yaştan sonra geldikten sonra bu aksanınızı tamamen kaybetmek, tamamen %100 Kanadalı gibi konuşmak mümkün olmuyor. Ve o aksanı anlayan zaten senin Kanada pasaportun olsa da biliyor ki sen başka bir ülkeden gelip bu pasaporta sahip olmuşsun. O yüzden insanların bakış açısı size Kanada pasaportum var dediğinizde değişmiyor. Zaten oraya buraya gidip de merhaba, ben Kanada pasaportum, benim Kanada vatandaşım var, benim Kanada pasaportum var demiyorsun. Bir iş yerine başvururken bunu zaten insanlar Kanadalı mısın diye sormuyor. Burada oturma hakkın var mı diye soruyor. O yüzden Türkiye'deki, sanırım bu daha çok vatandaşlıktan daha ziyade pasaport davası. Türkiye'deki pasaportumuz biraz daha değersiz olduğu için ne yazık ki Kanada pasaportuna sahip olmak insanı daha güçlü hissettirebiliyor. Bunu biraz da üzülerek söylüyorum aslında.
Evrencim.
Eren Pekşenoğlu sormuş. Uyku düzeniniz nasıl?
Son bir aydır uyku üzerine gerçekten çok düşünmeye başlamıştım. Bu sorunun özellikle bana gelmesi de bu yüzden enteresan oldu. Uyku düzenim eskiden uykum oldukçaydı. Yani belli bir düzen tutturamıyordum. İşte diyordum ki ben saat 10'da uyanabilen bir insanım. Gece çalışmayı seviyorum. Özellikle üniversite döneminde gece çalışmaya bayılan, gece daha aktif olan biriydim. Yazılarımı, içeriklerimi hep gece yazardım üniversite döneminde ve güne de tabii ki biraz geç başlıyordum. Çünkü ikinci öğretimde okuyorduk Eray'la birlikte üniversitede ve doğal olarak sabah erkenden kalkmamıza gerek yoktu. Ama artık 31. yaşıma şurada 3-4 ay kalmışken uyku üzerine düşünmeye başladım. Çünkü artık hayatın yavaş yavaş kısalmaya başlıyor. Onu hissediyorsun. 31 yıl geçmiş ve diyorsun ki daha fazla uyumak yerine benim hayatı yaşamam lazım. Son bir aydır güne 6.30'da başlıyorum ve bu düzeni tutturdum. Ama biraz evde olmanın da etkisi var. Öğlen 12.30-1 gibi yarım saatlik bir uyku çekiyorum. Bunu bazen 2'ye 3'e de kaydırıyorum işe göre. Evde olduğum için tabii ki. Eğer dışarıda çalışsam bu düzeni nasıl sağlardım bilmiyorum ama şu an bunu tutturmuş durumdayım. 6.30'da uyanıyorum, kahvemi içiyorum, kitabımı okuyorum ve şunu fark ediyorum. Birçok insandan daha fazla yaşıyorum. Hayatı şu an daha dolu dolu yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Hep böyle videolar izlerdim. Şöyle 4'te kalkıyorum, böyle 5'te kalkıyorum. Saçmalamayın, benim uyku düzenim 10'da kalkmaya müsait diye düşünüyordum hep ama öyle değilmiş. Gerçekten öyle değilmiş. 6.30'da da insan kalkabiliyormuş. Uyku düzenim şu an süper. Yalnızca Ayvaz sormuş. Bugün olduğun kişiye tırnaklarını kazıyarak mı geldin? Yoksa şans faktörü hayatında etkili miydi? Etkili miydi şans faktörü Ekler, yoksa tırnaklarına kazıdın mı? Ha? Söyle. Söyle bize.
Şöyle ki, aile desteği çok fazla alamadım. Bu ailem destek olmadığı için değil, destek olacak şartları çok fazla hazırlayamadığımız için de. Ama ellerinden geldiğince bana destek olmaya çalışmışlardı. Biraz daha küçükken. Ama ben küçüklüğümden beri, liseden beri hep çalıştım. Yani bugünkü olduğum yere asla işte baba parası, ki diğer videolarda da bahsetmiştim. Babamı çok küçük yaşta kaybetmiştim. İşte baba parasıyla geleyim. Şuradan ekstradan cebime birisi bir para koysun da o parayla ben geleyim. İşte yurt dışına, Amerika'ya gideyim, Kanada'ya gideyim gibi bir deneyimim olmadı. Ve şu an bulunduğum yerde bulunduğum kişi olmamı sağlayacak bütün şartları %90 oranında kendim kazandım diyebilirim. Yani yeri geldi böyle günlerce hiç izin günü olmadan çalıştım. Yeri geldi böyle en ucuz şeyleri satın aldım ki daha fazla para cebimde kalsın. İşte hayal ettiğim yere ulaşabileyim. İşte yeri geldi. Yani bu soruyu aslında saatlerce anlatabilirim ama benimle ilgili belki bilmediğiniz ufak bir şey söyleyebilirim. Çok eski dönemlerde yeri geldi ben hurda toplayarak, yani bildiğiniz kutu kola şişelerini, Türkiye'de bu ta deprem zamanına kadar gidiyor. Kutu kola şişelerini toplayarak, onların alüminyum değeri var, belki bilenler bilir. Onların alüminyumunu satarak, işte pet şişe toplayarak onun plastik değerinden para kazanarak, para kazandığım dönemlerde olmuştu. O yüzden bugün buraya kesinlikle şans eseri gelmedim. Ama şunu söyleyebilirim. Çok doğru zamanlarda, çok doğru yerlerde, çok doğru insanlarla karşılaştım. Burada şu şekilde kendime kredi verebilirim. Doğru yerde olduğum için doğru insanlarla karşılaştım. O yüzden herkese şunu çok rahatlıkla tavsiye edebilirim. Evet, çok zor bazen ve imkansız gibi görünüyor bütün her şey. Ama mutlaka bir yol var. Sadece doğru yolu bulmaya çalışın ve doğru insanlarla tanışmaya çalışın. O zaman çok fazla maddi gücünüz olmasa da, çok fazla cebinizde para olmasa da ya da imkanınız olmasa da kendinize bir fırsat çıkartabiliyorsunuz. Bu da benden ufak bir tavsiye olsun. 30 yaş tavsiyesi. Çok fazla engel var ama engelsiz başka bir yol bulmaya çalışmak zorundayız bence. Bir sonraki sorumuza geçiyorum Evren. F. Kerem Günay demiş ki, sormuş. Kilo vermek için spor salonuna yazıldın mı hiç? Ya da daha önemlisi, kilo vermeyi istiyor musun?
Eray, bu kilo meselesi biliyorsun ki bana çok fazla gelen bir soru. Bana gelen soruların çoğuna baktım. İnsanlar kilo vermeyi düşünüyor musun? Neden spor yapmıyorsun? Keşke spor yapsan. İşte kilo. Birden fazla kişi bu kilo meselesine takılmış. Bundan önceki yatak muhabbetlerin birinde de bu kilo mevzusu hakkında konuşmuştum sanki. Ben de şunu merak ediyorum karşımdakilere. Yani soruyu soran arkadaşa özellikle söylemiyorum. Birçok kişi sorduğu için söylüyorum. Gerçekten kilo meselesinin izleyenler için ne önemi var? Yani YouTube'da Kanada Geyikleri isimli bir kanalda bilgi veren, vloglar çeken birinin kilolu olup olmadığı neden önemli? Muhakkak iyilik için de söyleyenler vardır ama ben insanların hiçbir şekilde kiloları hakkında, görünüşleri hakkında konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum artık bu yaşa gelmiş biri olarak. Ve bunu her zaman da dediğim gibi ayıp olarak nitelendiriyorum. Ne önemi var? Biri bana artık neden kilo vermiyorsun diye sorduğunda ona cevap vermek istemiyorum. Kilo verdikten sonra da çok zayıflamışsın ya diyenlere de büyük ihtimalle ya çok teşekkürler falan diyeceğimi düşünmüyorum. Yani zayıflamışsın da zayıflamışımdır, istemişimdir. Bu kadar basit. Enteresan yani. Eray, Yusuf Akkuysal'a çok basit bir soru sormuş ama cevabı eminim ki uzun. Nasıl iş buldun?
Şöyle anlatayım. Kanada'ya geldiğimde manyak bir baskı vardı üzerimde. Herkes diyor ki ya işte Kanada'ya gittiğinde Kanadalı bir eğitim kurumundan eğitim almazsan sen orada bir hitsin. İşte sıfırdan başlayacaksın, hayatta iş bulamazsın. Böyle çok fazla insan bir şeyler anlattı. Kendi çaplarında bana tecrübelerini aktardı ve o bende manyak bir baskı oluşturdu. Dedim ki ben burada okumazsam herhalde kesinlikle iş bulamayacağım. Ama birinci yılın sonunda aslında bunun yanlış bir dayatma olduğunu anladım. Ve olabildiğince, elimden geldiğince network ağımı genişletmeye çalıştım. Ve ne kadar fazla insan tanırsanız, yine az önceki soruya bağlayacağım. Doğru yerde, doğru insanlarla tanışırsanız onların da desteğiyle aslında çok güzel yerlerde işler bulabiliyorsunuz. İlk işimi bir arkadaşımın beni Koreli bir şirkete önermesiyle aldım. Şirkete gittim. Kanadalı bir şirket. Kanada'da bir şirket. Sahipleri Koreli. Hem İngilizce hem Türkçe bilen birisini arıyorlarmış. Ben de okey dedim ve dürüstçe açık. Ben burada eğitim almadım. Ama bana bir şans verirseniz elimden gelen bütün her şeyi bu şirkete kazandırmak için her şeyi yapacağım dedim. Çok sağ olsunlar. Onlar da bendeki bu enerjiyi ve isteği gördükten sonra dediler ki okey tamam Eray, sen pazartesi günü gel. 2 haftalık bir deneme staj periyodu yapacağız. Ondan sonra da karar vereceğiz. Seni işe alacağız mı, almayacağız mı diye. O ilk iki hafta çok güzel geçti. Ondan sonra da beni full time işe aldılar. Bir kere Kanada deneyiminiz olduktan sonra da zaten diğer işleri bulmak çok da zor olmuyor. Bir sonraki sorumuz Matryoshka'dan. Matryoshka'dır herhalde. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Hala seslendirme yapıyor musunuz? Ayrıca dublaj işleriniz oldu mu? Olduysa neler devrem?
Hala seslendirme yapıyorum, evet. Bu soru da denk geldi. Ondan da bahsetmiş olayım. Her ne kadar şu an böyle Kanada doları 6'nın üzerine 7'ye doğru çıktığı için yaptığım seslendirmenin Kanada'daki hayatıma çok büyük bir katkısı olmuyor ama hala Türkiye'den işler geliyor. Odamda mikrofonumla seslendirmelerimi yapıyorum. Reklam olarak gönderiyorum. Hatta son zamanlarda bir yasal bahis sitesinin de sesi oldum. Onun dışında birkaç giyim mağazasının mağaza içindeki seslerine devam ediyorum. Uyduda yayın yapan bir müzik kanalının da ulusal sesiyim. Tam 7 yıldır bu işi de hiç bırakmadım. Seslendirmelerim Türkiye'den geldiği için sabah 7 gibi geliyor. 7.30 gibi geliyor artık. Ve her gün geliyor neredeyse. O yüzden erkenden güne başlayıp ev arkadaşlarımın küfürleri eşliğinde seslendirmelerim yapıyorum. Türkiye'ye gönderiyorum. Siz de bir yerlerde muhakkak duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Emre VCN göndermiş. Demiş ki sakalsız görebilecek miyiz seni Eray? Görmesek iyi olur tabii ama bilmiyorum sen ne cevap verdin bu soruya.
Bence beni sakalsız görmemeniz sizin için daha iyi. Ben kendimi sakalsız nedense hiç beğenmiyorum. O yüzden sakallarımı kesmeyi düşünmüyorum. Bu bir zevk meselesi. Bazı arkadaşlar yazıyor ya Eray aslında sakallarını kessen çok yakışıklı adam olacaksın. Kime göre neye göre? Bence olmayacağım. İşte bazıları yazıyor ya işte bu o ne öyle sakalları uzatmışsın bizi orada temsil ediyorsun işte IŞİD gibi olmuşsun. Ya arkadaşım ne alakası var? Salak saçma konuşma. Üzgünüm orada biraz atarlıyım. Ya ben bana yakıştırdıktan sonra kimsenin aslında bununla ilgili bir şey söyleme yetkisi yok. Ben sakalı kesmeyeceğim. Ama çok istiyorsanız sakalsız fotoğraflarımı da koyarım. Öyle yani. Ama gece uykunuza girersem benden değil. Evren bir sonraki soru Alp Gozen'den. Kanada'daki en kötü anın nedir? Bize bunu anlatır mısın?
Eray bu anın sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun aslında. Kanada'daki en kötü anım Eray'la alakalı bir andı. Eray'ın ATV kazası yaptığı andı. Gerçekten Kanada'daki en korktuğum, en üzüldüğüm, en panik olduğum dönemde Eray'ı yerde yolda kaza yaptıktan sonra gördüğüm o an. Böyle işte suratından akan kan, işte bilinci biraz var, biraz yok. Gerçekten o anı hiç unutamıyorum. Kanada'daki en kötü anım oydu. Dedim galiba biz bu çocuğu kaybettik yani. O kadar korkmuştum ki neyse şu an sağlıkla biraz kolu çalışmıyor ama olsun. Yaşıyor sonuçta önemli olan bu. Kolunu da umarım ileride halledeceksin Eray yani. Kanadalı doktorlar halledemiyor ama ben inanıyorum Türkiye'de bu sorunu çözeceksin kardeşim. Gidince halledeceğiz bu meseleyi. Şimdi çok önemli bir soru soracağım Eray. Instagram'a gelen sorularla devam ediyorum. Alper KL sormuş. Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum bak. Acayip merak ediyorum. 1 milyon dolar için evreni satar mısın?
1 milyon dolar için seni satmam Evren. Evrencim seni 1 milyon dolar için satmam. 2 milyona düşünürüm ama 2 milyona satmam muhtemelen. 3 milyon varsa... Yok işin şakası bir kenara. Evrenle o kadar fazla şey yaşadık ki birisi evreni satın almak istese sanki o bütün anıları da satın alacakmış gibi hissederim. Ve o anıların değeri parayla biçilemeyeceği için sanırım evreni herhangi bir para birimine satmam. Diyelim ki sattım. Muhteşem evler, arabalar, daireler, köşkler, yatlar, yalılar her şeyi aldım. Orada oturup evrende geyik yapamadıktan sonra, şu videoyu çekemedikten sonra ne anlamı var arkadaşım? Aykol Ufuk demiş ki, evren nasıl biri değildir? Bu soruyu çok seviyorum. Bu soruyu bana da sormuşsun. Ben bunu cevaplayacağım.
Evren nasıl biri değildir? Benim kulağıma en enteresan gelen şeylerden biri benim çok ukala olduğum yönünde. Bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü hayatımda ilk kez birileri benim hakkımda ukala demişti. Ve düşündüm gerçekten ukala mıyım diye. Ben kendimle, kendisiyle konuşmayı seven, kendinin ne olduğunu anlamaya çalışan ve bu konuda kendimi geliştirmeye çalışan biriyim her zaman. Ve ukala konusuna biraz takıldım. Ben soğuk bir insanım. Bunu söyleyebilirim. İnsanlar beni YouTube'da böyle çok eğlenceli, neşeli, işte cana yakın görüyor ama ben gerçek hayatta tanımadığım insanlara karşı bu kadar cana yakın değilim. Ve ilk tanıştığımız zamanlarda biraz soğuk kalıp karşımdakinin enerjisini anlamaya çalışıyorum. Çünkü her zaman karşınızdakinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bu bilmiyorum. Bu bir savunma mekanizması gibi bir şey. Ve galiba insanlar bu yüzden beni ukala olarak nitelendiriyorlar. Belki de ukalayımdır bilmiyorum ama hani ukala olacak kadar elimde bir done de yok. Ben şöyleyim, böyleyim, işte şöyle şeyler yapıyoruz, biz böyle süperiz gibi konuşmalara da pek girmem. Sessiz sessiz sedasız oturur insanları dinlerim. Bu demek ki acaba hani bizde konuşmaya kendini değer görmüyor mu gibi bir algı mı yaratıyor bilmiyorum. Olabilir. Alkol Ufuk Instagram'dan Eray'a sormuş. Eray nasıl biri değildir?
Ya şöyle, bu aslında evrende biraz bazen bizi geriyor. İlk izlediğiniz videoya göre ve o videoda konuştuğumuz ana göre bazen çok yanlış anlaşılabiliyoruz. Yani çok sığ, işte hep geyik yapan, işte gereksiz muhabbet, işte gereksiz şaka yapan insanlar gibi algılanabiliyoruz. Ve bazı insanlar bizi sanırım böyle algılıyor. Hani. Ama aslında asıl Eray o değil. Ben algıları çok açık bir insanımdır. Etrafımda ne olup ne bittiğini çok takip ederim. Çok iyi gördüğümü düşünürüm. Ve her zaman sığ muhabbetler yapan insanlar da değiliz. Evrenle bir araya geldiğimiz zamanlarda çok ciddi bir şekilde oturup konuşmayı, tartışmayı, düşünmeyi de çok birlikte severiz. Fikir alışverişi yapmayı severiz. Hayatımda olan insanlarla ben böyle bazı dönemlerde oturup ya biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz, sorgulamayı, felsefeyi gerçekten çok severim. Etrafımdaki insanlara ne diyorlar çok dikkatli dinlerim. Ama bazen YouTube'da bu yanımız çok fazla belli olmuyor ve sadece gördüğünüz 10 dakikalık, 12 dakikalık, 20 dakikalık videolarda bazen ya bunlar da böyle insan işte falan denilebiliyor. Eray yalan söyleyebilen bir insan değildir. İnsanları kullanmayı bilen bir insan değilim. Ve hiç insan kullanamıyorum. Bazı insanlar acayip insan kullanıyor. Böyle hayret ediyorum mesela. İnsan kullanmayı bilmeyen birisidir Eray. Evet, adaletsiz biri hiç değildir. Hep adaletçi, adaletli olmaya çalışırım. Çok destek vermeye çalışırım etrafımdaki insanlara. Bir de son olarak sanırım piç biri değilim ya. Abi hiç hayatımda hiç böyle piç olamadım yani. Ama öyle olan çok da insan tanıyorum.
Piçtir piç. Piç mi? Tabii piç.
Dido.cy'den geliyor bir sonraki sorumuz. Evren, çift vatandaşlık kaldırılırsa hangisini seçersin? Kanada mı, Türkiye mi? Güzel ve zor bir soru. Ben de merak ettim cevabı.
Biliyorsun beni. Ben dünya vatandaşıyım ve şuna inanıyorum. Nerede doğduğunun pek önemi yok ama nerede yaşadığının hayatın için çok büyük bir önemi var. Şu an bu cevabı çok net bir şekilde Kanada vatandaşlığı olarak seçerdim. Çünkü bazı gerçekler var. Tartıya koyuyorum gerçeklerimi ve diyorum ki ben bu hayata bir kez geliyorum. Bu ömrü bir kez yaşıyorum. Çok fazla vaktim yok ve bu kısa ömrümde benim değerlerime, yaşam biçimine, işte insan haklarına, hayvan haklarına, bunun gibi birçok şeye, maddi duruma, ekonomiye, insanların etraftaki enerjilerine ki bence bu çok önemli. Paradan emin olun daha çok önemli bir şey. Etrafınızdaki insanların enerjisi. Pozitifler mi, negatifler mi? Çünkü etrafınızdaki insanlar ne kadar pozitifse, mutluysa sizin yaşamınızda bununla alakalı gelişiyor, güzelleşiyor. Birçok şeye kendinize dair ve hayata dair, dünyaya dair, insanlığa dair vakit ayırabiliyorsunuz. Hani birçok kişinin Kanada haberlerinin altına yazdığı gibi derdini mikiyim diye yazıyorsunuz ya. İşte o küçük dertleri burada hallediyorsun ve sonunda o küçük dertleri hallettiğin için şu an Türkiye'de uğraştığımız o büyük dertlere sahip olmuyorlar. Bu yüzden bu önemli. Yani milliyetçi arkadaşlarım var. Onları çok iyi anlıyorum. Saygı duyuyorum. Ama benim inanışımda, benim görüşümde doğduğun yer değil, hani doyduğun hayatını geçirdiğin yer. Ya böyle söyleyince de içten bir tabii ki sonuçta 26 yıl ben Türkiye'de yaşamışım. Hafif bir burukluk var böyle. Bir yandan da diyorsun ki bir gün Türkiye'ye dönüp bazı şeyleri değiştirmek için sen de çabalayabilir misin? Oradaki insanların hayatını değiştirmek için bir şey yapabilir misin diye düşünmüyor değilim. Çok politik bir cevap oldu biliyorum ama emin olun göçmenlerde özellikle Türkiye'den belli bir yaştan sonra dışarı çıkmış ve Türkiye-Kanada arası kıyaslama yapan neden benim ülkemde bunlar yok diyen herkesin içinde bu var. Keşke benim ülkemde de olsa, keşke doğduğum yerde de olsa bir gün Türkiye'ye dönersem gerçekten burada gördüğüm bazı şeylerin de Türkiye'de olması için çabalarım.
Geldik böylelikle bir videonun daha sonuna. Soruları umarım olabildiğince içtenlikle ve en güzel şekilde cevaplayabilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar da kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Hadi hoşça kalın. Milo gel. Gel Milo gel.